Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün ruh sağlığımızı nasıl koruyalım? Nasıl mutlu olalım? Fiziksel olarak sağlıklı olmaya özen göstermemiz gerektiğini artık öğrendik. Spor yapmamız gerektiğini, beslenmemiz gerektiğini. Aynı şey aslında iç dünyamız için de geçerli. Çünkü mutluluk, çaba ve motivasyon gerekiyor. Ruh sağlığımız bize emanet. Nasıl mutlu olalım? İyi hissetmek nasıl mümkün olur? Yaşam koşullarından ayrı olarak iyi hissetmeyi nasıl başarabiliriz? Bunları konuşacağız. Mutluluk diye başlayabiliriz belki. Mutluluk, mutlu hissetmek. Ne dersin?
Mutluluğun resmini çizmeye çalışacağız.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Benim aklımda bu bölümle ilgili olarak haz, mutluluk ve anlam ayrımını anlatabilmek var. Bence bizim temel olarak duygusal sağlığımızı, düzenimizi, ruh sağlığımızı koruyan şey hayatımıza anlam veren şeyleri bulabilmek. Anlam veren ilişkileri, anlam veren yaşam biçimlerini, hobileri, uğraşları, değerleri bulabilirsek sanki bu da bizi daha mutlu yaparmış gibime geliyor. Ben buradan biraz kuracağım anlattığım şeyleri.
Evet. Mutluluk da aslında çok hani soyut ve beklenilen bir şey. Hani mutluluk gelecek bir şey. Bir gün gelecekte mutlu olacağız gibi değerlendirdiğimiz ve dışarıdan gelen bir şeymiş gibi deneyimlediğimiz bir hisken. Mutluluk bilimi aslında psikolojinin temel araştırma alanlarından bir tanesi. Hani pozitif psikoloji adı altında insanlar nasıl mutlu olur ya da insanların yaşam koşulları uygunken işte refah seviyeleri iyiyken, sağlıkları yerindeyken yine de mutlu olamama durumları neden oluyor? Ya da tam tersi ise sınırlı bir ekonomiyle daha dar yaşam koşulları içerisinde insanlar çok mutlu olabiliyor. Bu nasıl oluyor diye uzun yıllardır aslında bu konu araştırılıyor. Ben de çerçevelendirmeyi biraz böyle mutluluk araştırmaları kapsamında yapacağım ki bunun bilimini öğrenelim. Bilim bize ne söylüyor ve bunu günlük hayata aktaralım diye. Aslında genel olarak mutluluk böyle iyi olma hali, iyi oluş hali, pozitif duyguları daha fazla, negatif duyguları nispeten daha az hissetmek ve de içinde bulunduğumuz yaşamdan keyif almak olarak tanımlanıyor. Ama mutlu insanların her yaşam koşulları tam anlamıyla yerinde değil, istedikleri her şey hayatlarında oluyor diye bir durum yok. Ben de uzun yıllar mutluluk üzerine pozitif psikoloji kavramları üzerine araştırma yaptım. Ben de yaptığım araştırmalarda gördüm. Zaten şeyde de Batı literatüründe de öyleydi. Örneğin demografik özelliklerin mutluluk üzerindeki etkisi sadece %10.
Ne demek demografik
Yani
özellikler?
cinsiyetimizin, gelir düzeyimizin, inanç sistemimizin, dindarlık düzeyimizin onun içerisinde. Gelirimizin, sosyoekonomik düzeyimizin, yaşam koşullarımızın etkisi %10. Yani geri kalan aslında %50'ye yakın kısmı araştırmalar hani daha genetik böyle bir pozitif duyguları hissetmeye yönelik genetik bir yatkınlık oluyor. Bir kısmı %50'ye yakın kısmını o belirliyor. Daha iyimser oluyor insanlar. Bu da beynimizin aslında bakış açısı diye tanımlanan bir becerisiyle ilgili. Bazı insanlar olumlu duyguları çabuk sezip o duyguda daha uzun süre kalabiliyorlar. %50'lik kısmı bu. Geri kalan %40'lık kısmı da bizim kontrolümüzde. Senin dediğin başlıklarla belki. Yani daha anlamlı bir hayat, uğraşlar, yaşamdaki tercihler biz belirliyoruz.
Zeynep, sen bunu alanda çalışanlardan birisin. Hatta uzun yıllar önce başladın bunu çalışmaya. Onun hep sana soruyorum ya, çalışmalarının kişisel motivasyonu neydi diye. Ne seni bu alana yönlendirdi? Ne gördün?
Burada aslında pozitif kavramları umudu çalışmak, çocuklarda umudu çalışmak, işte iyi oluşu çalışmak. 2000 yılında başlamıştım. Doktora tezimde 2005'te tamamlandı iyi oluş tezi. Bu kavramları çalışmak bana da iyi geliyordu. O konularda okumak. O yüzden benim de umudumu artıran, benim de iyimserliğimi artıran, benim de bakış açımı olumluya döndüren bir şeydi. İhtiyaç duyduğum bir şeydi aslında. Çünkü kaygılı zihnin, karamsar zihnin, negatif olan zihnin böyle olumlu bir perspektif. Ama bir de bu hani bir araştırma alanı diye bunu görmek benim aslında hem o iyimser tarafıma, şefkatli tarafımla karşılık buldu. Hem de belki bir nebze kaygılı tarafıma da bir ilaç oldu. Çalışmaktan keyif aldım yani.
Benim son dönemlerde insanların mutluluk algısına yönelik gözlemim şu. Zaten hani bu konularda okuyan yazan herkes de aynı şeyleri söylüyor. Bizzat bana ait görüşler değil pek çoğu. İnsanların mutluluk diye tanımladığı şeyler işte o mutluluğun boyutlarından biri aslında. Bu biraz öne çıkmış durumda. Haz odaklı bir mutluluk. Alışverişle öne çıkan, sosyal medyayla, görünürlükle, güzellikle öne çıkan, parayla öne çıkan bir mutluluk anlayışı. Ve bu beynimizin dopamin salgılamasına sebebiyet veriyor, yardımcı oluyor. Ama dopamin tüpünün çabuk dolup çabuk boşalmak gibi bir özelliği var. O hoşumuza giden şeyi yaptığımızda dopamin tüplerimiz doluyor. Ama onu yapmayı bıraktığımızda boşalıyor. Ve beyin bunun tekrarlanmasını istiyor. Her ne yaptıysan bunu sıklıkla yapmaya devam et diyor. Ama bu abur cubur yemeye benziyor Zeynep. Abur cuburu ne kadar yersen ye mutlak bir tokluk hissi duymazsın. Hep için kıyılır, miden bir rahatsız olur ama onun yerken sana hissettirdiği şey o çıtırtılar, tıkırtılar, o aroma, o lezzet sana o anda büyük bir haz verir ama tokluk vermez. Ama bir yemek yedin etiyle, balığıyla, pilavıyla, işte sebzesiyle, tatlısıyla, çayıyla o artık bir tokluk halidir. Uzun saatler boyunca karnın acıkmaz. Bunu sağlayan da anlamdır. Yani ilişkilerinde anlam bulduysan, kendini gerçekleştirdiğin bir alanda çalışıyorsan, sanatla ilgiliysen, kaygılıysan ama kaygını üretime çevirdiysen, yaratıcılığa çevirdiysen bu derin bir tokluk hali. Şu anda bence insanların mutlulukla ilgili bu kadar çırpınıyor olmasının sebebi bu haz odaklı yaşam biçimiyle mutluluğu karıştırıyor olmaları. Instagram'da pahalı lokantalarda ışıltılı pozlar verenlerin mutlu olduğunu düşünüyor insanlar ama mutluluk tam olarak böyle bir şey değil. Eğer anlam yoksa hayatımızda bir süre sonra midemiz kıyılıyor.
Evet. Hem o anlamlılık hali hem de akış dedikleri süreç aslında. Hani diğer boyutu da o akışta da olma hayatın içinde. Kendimizi akışta hissettiğimiz işimizin olması, ebeveynlikte bunu yapabilme, yaptığımız şeyde kaybola bilme, zamanın nasıl geçtiğini bilememe. Yani keyif de mutluluk, haz da mutluluk. Sadece bu olursa sıkıntı yani, değil mi? Senin de demeye çalıştığın. Yoksa şey. Olumlu duyguları
bunun
hissetme,
inşa etme.
Yoksa olumlu duyguları hissetmeye mutluluğun da bir parçası. Bir yandan akışta mutluluk ve bir yanda da anlamda mutluluk. Yani anlamlı bir hayatın bir içinde olduğumuzu hissetme hali. Senin hayata yüklediğin anlam nasıl?
Ben ilişki üzerinden yaşıyorum onu. Yani ailemde yaşadığım o sağlıklı ortam, çocuklarımla, eşimle, köpeğimizle yaşadığım, işte ailemle, kardeşlerimle, yeğenlerimle, annemle yaşadığım ilişkideki anlam beni tok tutuyor. Buna şey de dahil, birlikte çalıştığım insanlarla kurduğum ilişki de dahil. Orada anlamlı şeyler yaptıysam, birilerinin hayatına katkıda bulunabiliyorsam, ama bu yalnızca danışan olmak zorunda değil, birlikte çalıştığım Berkcan'la da iyi bir ilişkimiz varsa, onun da hayatını kolaylaştırabiliyorsam, onun için zor biri olmamaya gayret ediyorsam, bu da benim için anlamlı. Ya da herhangi tanımadığım bir insanın hayatını kolaylaştırmak. Ne oldu, neye baktın?
Gülümsüyor mu diye baktım Berkcan. Gülümsedi, evet. Evet. Zorlaştırmıyorum kısmına baktım.
Gayret ediyorum, gayrete bak.
Evet.
Neydi? Kadar gayrete aşık mı? Var ya öyle popüler laflar. Anlam yaratmaya çalışıyorum. Bu anlamı bulduğum zaman bende bir doyum hissi oluyor. Hayat böyle umutla, iyimserlikle hissettiğim bir şey oluyor. Üretmek, evet. Ama bende üretmek. Evet. Birilerin hayatında anlam yaratmak.
Benimki de öyle, evet. Katkı vermek.
Katkı vermek,
üretmek. Evet.
Hele bir de şey olursa, sözünü kestim. İşte Serdar Hocam, iyi ki hayatımıza girdiniz. Sizin sayenizde işte ailemiz, hayatım... O tam şey oluyor yani, balla lokma da.
ben ne güzel, iyi ki varım.
Hele bir de o zaman da tevazuyu da sergiliyorum. Ya rica ederim estağfurullah. Yani hem böyle anlamlı hem de mütevazının içinde kaybolmuş. Çok deşifre ettim ama kendimi. Yani.
Çok güzel oldu, açık oldu. Evet.
Sen anlamı nerede buluyorsun?
Ben de anlamı katkı vermek
buluyorum. Ya çok özür dilerim, bir şey daha söyleyeyim.
Bak aynı cümleyi ikinci söyledim, vallahi, ikinci yerde özür, de kesti.
Özür. Pardon. Şu geldik sabah şuradaki ağacın küçük filizleri var ya, onları sevmek, onunla selamlaşmak da bana çok heyecan ve anlam veriyor mesela. Böyle evet. Küçük şeylerde.
Evet. Farkında olmak değil mi?
Evet, onu izlemek, gözlemek, şefkat evet. Göstermek evet, ağaca.
Evet. Benimki de katkı vermek, üretmek, fayda sağlamak. Ama orada biraz ince çizgi var. Yani talepkar sesimizin doğrultusunda bunu yaparsak, hani anlamlı bir hayat yaşıyoruz diye andan kopma ihtimalimiz var. Durumdan, kendimizden kopma ihtimalimiz var. Ama bunu kendimizi de gözeterek, kendi iyiliğim ve herkesin iyiliği gibi, benim çerçevelendirmem böyle, herkesin iyiliği gibi çerçevelendirebilirsek o zaman anlamlı bütünleşmiş bir hayat hissi oluşmuş oluyor. Zaten mutluluk araştırmaları diyor ki iyilik yap. İyilik yapmak insanı mutlu eder diyor. Eğer anlamı bunun üzerine kurgularsak bu öyle bir faydası var. Aktif ol diyor, öğren diyor, üret diyor. Çünkü hedeflerin olsun diyor, amaçlı hareket et diyor. Bakın bunlar hep şey yani çaba ve motivasyon gerektiriyor. Yoksa gerçekten günlük hayatın içinde her gün aynı günü yaşıyorsak, uyandık, öğünlerimizi aldık, çocuk varsa okula gönderdik, yoksa işe gittik sonra döndük, böyle bir rutinin içerisinde ve bir günde mutluluk gelecek beklentisi gerçekçi bir beklenti değil. Bu çabaya ihtiyaç var. Öğrenmeye, yeni şeyler öğrenmeye açıklık. Mesela bu tarafım da çok güçlü benim. Ben yeni şeyler öğrenmeye açığım ve beni çok heveslendiriyor. Biraz zihni karıştırmak gerekiyor.
Ne demek o?
Yeni bir durumla karşı karşıya kalıp, bir öğrenme durumuyla karşıya kalıp o rutinden çıkarmak gerekiyor. Bir şey öğrenmeye çalıştığınızda zaten bu konserve yapmak da olabilir, bir müzik aleti çalmak da olabilir. Her şey yani. Yeni bir şeyin öğrenmesi ve öğrenmeye açıklık ya da okuyarak olabilir. Zihinsel bir karışıklığa, dolayısıyla zihni rutinden, güvenli alandan çıkarmaya ve daha ilerisi için adım atmaya.
Orada merakın etkisi var mı?
Tabii.
Nasıl? Tabii. O zihni konfor alanından çıkaran temel şeylerden
merak oluyor. Öğrenmeye açıklık bir kişi güçlü yanı aslında. Karakterin güçlü yanı. Bizim mutluluğumuzdaki ilişkili şeylerden biri de o merak. Öğrenmeye açık olmak. Bu tür kişisel özelliklere sahip insanlar sevgi, nezaket, daha minnettarlık duyan insanlar, umut dolu insanlar, meraklı insanlar mutluluk düzeyleri daha yüksek.
Bu iyi oluş halini aslında özetledin sen değil mi?
Evet.
Minnettarlık, nezaket, sevgi, umut.
Umut.
İyimserlik var mı orada?
Merak.
Merak var.
Yani pek çok karakterimizin güçlü yanları diye tanımlanan özellikler var. Güçlü özelliklerimiz. Bunların hepsi tabii mutlulukla ilişkili ama özellikle bu beşi daha çok ilişkili.
Evet. Nezaket var mı orada?
Senin? Nezaket var. Evet.
O da dahil değil mi?
Evet.
Anladım. Ben senin kişilik özelliğinde seninle tanıştığımız ilk yıllarda şeyden çok etkilenmiştim. O zaman Ankara Batıkent'te yaşıyordunuz. Sen çevredeki bütün kedileri tanıyordun. Kim ne zaman doğurdu, kim kimin annesi, kim kimin babası. Çok şaşırmıştım, etkilenmiştim. Çünkü hepsinin bir doğum, hamilelik sürecinde senin mutlaka bir dahlin vardı. Birine işte yuva kurmuştun, birinin doğumunda bakım vermiştin ona gibi. Bu da bizi diğerleriyle bağlıyor değil mi? Mutlaka insanlarla olması da gerekmiyor. Ağaçla, kediyle de oluyor
evet,
bu yani.
Evet.
Sabah da geldin, mahallemizdeki köpekleri anlattın. Bak bu buraya gitmiş, buna bu olmuş. Beraber üzüldük, bu ölmüş.
Bir tanesi ölmüş.
Ölmüş. Evet. Çok seviyorduk onu.
Evet, evet.
Bunlar da insanın o iyi oluş hali. Herhalde bunu mutluluk yerine iyi oluş demek daha geniş kapsamlı bir şey. Mutluluk sanki küçük bir yere kapatmak gibi.
Anlık
duyguyu.
Gibi oluyor anlık değil mi? Yani. Evet. Genel olarak iyi hissetme.
Evet.
İyi hissetme hali. Onda da evet, ağaçla, köpekle, kediyle, yaşadığın ortamla
yine anlama çıkıyor aslında.
Evet, yani. Evet.
Bunun bir de başka bölümlerde de konuşmuştuk bunu. İnsanın kendini kendi gibi hissetmesi, otantik olması, kendine benzeyen insanlarla çevrili olduğunu hissetmesi de çok önemli. Bu olduğunda burayı
olsun,
kesme.
Olsun.
Burayı kesme. Arkadaşlar şu anda kayıt yapan arkadaşımızın buzlu içeceğinin buz sesini duydunuz.
Duydunuz tabii. Ama işte bak, keyifte mutluluk. Hiç hem çalışıyor hem götürüyor buradan Nescafe filtre kahvesini.
Hayatının anlamını da bulmuş. Ilık ılık içiyor buzlu
içeceği.
Ne oldu? Bizim konsantrasyona ne oldu? Anlam hani bizim kendi rengimizi bulmamızla da başlıyor. Geçen bölümlerle de konuşmuştuk ya, 30'larda kendi rengimizi buluyoruz. İnsan kendini kendi gibi hissederse zaten ona uygun bir hayat da kuruyor. Değil mi?
Evet.
İşte bu iyi oluş mu diyelim buna Zeynep? Yoksa bu mutluluk mu diyelim? Yoksa mutluluk sadece o iyi oluşun alt boyutlarından biri mi?
Yani iyi oluş hani kavramsal olarak mutluluk bilimi dendi pozitif psikolojiye genel olarak. İçinde hepsi var. Yani günlük dille daha anlaşılır ve kabul gören bir şey oldu. Ama mutluluğu bir his gibi alıp iyi oluş hali, hem öznel iyi oluş var hem bir psikolojik iyi oluş var. Yani çok detaylar olmuş olur bu. Aslında bir iyi hissetme, öznel iyi oluş, kendimizi iyi hissetme, ama mesela iyi hissetme hali her zaman sağlıklı olmuyor. Mesela ruhsal bir problemi olan biri de iyi hissedebilir. Yani çok öznel bir değerlendirme yeterli olmuyor. Biraz bizim böyle ruh sağlığımızın da iyi oluşumuzun da iyi olduğu, psikolojik olarak iyi oluşa sahip olduğumuzu gösteren şeyler var yani. İyi ilişkiler kuruyor muyuz? Üretken miyiz? Özsaygı düzeyimiz nasıl? Özel seçimler yapabiliyor muyuz? Kararlar alabiliyor muyuz?
Ya gözümün önüne geldi. Geçen akşam konserde bir kadın gördük ya. O kadın bence kendini iyi hissediyordu. Hatırlıyor musun? Böyle ışıltılı bir elbise giymişti bir hanımefendi.
Evet. Ama çok bunu söyleyelim mi? Emin değilim şu an yani.
Yani onun iyi hissetmesiyle bizim onun dışarıdan görüşümüz arasında fark vardı değil mi?
Vardı, evet.
Bahsettiğin şey böyle
bir şey. Böyle bir şey yani.
Biraz ortamla da uyum, bağlamı kaçırmamak.
Kaçırmamak,
da gerekiyor,
evet. Yani herkes ilişki halinde bir iyilik hali. Yoksa... Sandalyeli geldi benim de aklıma da. Hani o da mutluydu. Sandalyeli birisi vardı,
evet,
Ankara'da.
Biz Ankara'da otururken Anıtkabir'in etrafında dolaşan sandalyeli bir deli vardı. Polisler bir gün bunu götürmeye çalıştılar. O kadar direnç gösterdi ki. Sonra fark ettiler ki adam aslında arabaya binmek için direnç göstermiyor. Sandalyesini de almak için. Çünkü onun iyi oluşu sandalyesiyle birlikteydi.
Evet,
yani.
Evet.
Polisler de anlattılar, sandalyeyi de koydular arabaya yani.
Yani ruh sağlığının eşlik ettiği bir mutluluk ve iyi oluş hali için çevremizdekilerle beraber iyi olmak.
Bağlama uygun, duygusal olgunluk seviyesi yerinde olan bir iyi oluş hali değil
mi? İlişki halinde.
Zaten yalnızca kendini gözeterek, diğerine rağmen, diğerinin mutsuzluğuna, huzursuzluğuna, rahatsızlığına rağmen bir iyilik inşa etmek istiyorsan o da tam bir iyilik hali olmaz. Mümkün değil zaten. Çok sağlıklı da görünmüyor değil mi?
Evet.
Senin yıllara göre Zeynep, 20'lerde, 30'larda, 40'larda iyi oluş halini etkileyen şeyler değişti mi? Mesela 40'larda buna yeni şeyler ekledin mi?
Tabii yaşın, deneyimin getirdiği bir rahatlama hali oluyor. Yani kötü bir şeye giden şeyin iyiye döneceğini biliyorsun artık, deneyimle biliyorsun. Hemen paniğe kapılmıyorsun. Hayatına böyle hani belli bir standardı yakalayabildiğin için, iş olarak, aile düzeni olarak yeni şeyleri, sadece keyif aldığım şeyleri ekleyebiliyorsun. Tabii onun bir şeyi oldu, farklılığı oldu. Senin?
Çok bilmiyorum. Farkında değilim böyle bir şeyin. Biraz sana sorarken aslında kendimi de sordum merak ederek. Bende bir rahatlama oldu. 40'larda işimde başarılı olmam biraz böyle hayatımı daha anlamlı hale getirdi. Doğru bir yol bulduğumu hissettim ve orada hep konuşuyoruz ya, being in the zone diyorlar. Orada olmak, kendin gibi olmak, sana benzeyen insanlarla beraber olmak, potansiyelini gerçekleştirmek. Ben 40'larda bunu hissettim. Bununla beraber hayat konforum çok arttı. 30'larım büyük ölçüde çökkünlükle ve depresif belirtilerle geçti. Hep şeyi hissediyordum, ait olmadığım bir hayat sürdürdüğümü hissediyordum. 40'lar biraz potansiyelimi gerçekleştirmemle beni daha sağlıklı ve iyi oluş durumu yüksek bir birey haline getirdi. Çocuklarım iyileştirdi beni. Evliliğim zaten hep çok şükür iyiydi sayende. Ama hani bütün bunlar iyi olsa bile insan kendi potansiyelini gerçekleştirmediğinde işte eksik bir şey mi var hayatımda diye dolaşıyorsun.
Yani. Bu mutlulukla ilgili ya da iyi oluş olarak değerlendireceğimiz durumla ilgili hani ne yapılabilir, ne olsun? Hani biz genel olarak bir anlamlı hayat ve hayattaki eksikliklerin kapanması. Ama başta dedik ya, çaba ve motivasyonla da bu mümkün oluyor. O yüzden mesela hissettiğimiz olumlu duyguların farkına varmak. Gün içerisinde daha çok biz olmayanların, olumsuz duyguların altını çiziyoruz. Ama bir gün boyunca sadece olumlu duyguları fark etmek ve hazzı uzatmak. Bilerek, yani şu an keyifli bir an benim için. Bunu 5 dakika daha uzatacağım demek. Genel olarak totalde gün sonunda ve hayat içinde hissettiğimiz mutluluğu artıracak örneğin. Böyle hani hem anlamda mutluluk, hayatın anlamını bulma, ama bunun biraz zamana ihtiyaç var. Hem de gün içinde yapılabilecekler var diye. Ufak hedefler. Hedef oluşturmak. Yani amaçlı etkinlikler. Bir amacımız, hobimiz olabilir, bu işimiz olabilir. O bir ara başta söylediğim o akışta kaybolma halini deneyimletebilecek bir şey. Bu işte olabilir, ebeveynlikte olabilir. Mesela ben ebeveynlikte bu akışı çok hissediyorum çocuklarla sohbet ederken. Eskiden oyun oynuyorduk, onlarla oyun oynarken. Zamanın nasıl geçtiğini bilmem ama orada kaybolma. Bu bizim için aslında mutluluk. İşte bu olursa bu şahane bir şey olur
Değil mi?
tabii. Ya da iş dışında mesela benim için bu alan mutfak alanı. Hani turşular yapayım, kışlıklar yapayım, kayboluyorum orada ve zamanın nasıl geçtiğini bilmem ama orada bir haz temelinde giden bir
Meditatif bir etkisi var
meditatif
sende,
bir
değil mi?
etkisi. Ama o keyifte mutluluk gibinden şöyle bir fark oluyor. Yani o keyifte mutlu olduğunu hissediyorsun ama akışta olduğun şeylerde kayboluyorsun. Müzik dinliyorsan o müzik oluyorsun. Turşu yapıyorsan o salatalık oluyorsun yani.
Kornişon
O
mu pardon?
kornişon
Ben kornişonum şu an.
Evet. Hani sizler falan geldiğinizde de durduruyorum ya. Şu bir dakika durun şimdi diye. Çünkü zihin akışım orada kaybolmuş ve bir şeye evrilmiş. Hani böyle bir şeylerin hayatımızda
Olması.
olması.
Amerikalı bir psikiyatri uzmanının podcastinde dinledim bunu. Diyor ki aklınızdan geçenleri kendinizle ilgili olarak kağıda dökün. Ben nasıl biri olmak istiyorum? Nasıl bir uzman, baba, anne, kişi, nasıl biri olmak istiyorum? Bunu mutlaka bir kağıda yazın diyor detaylarıyla. Sonraki günlerde de bunu check edin. Gerçekten şu anda yaptığım şey bu hedefe hizmet ediyor mu? Şu an geçirdiğim zaman, şu an zaman geçirmek için yaptığım işler, uğraşlar, ilişki kurduğum insanlar bu hedefe, bu amaca hizmet ediyor mu? Eğer etmiyorsa bunu yapmayı durdurun. Bazen de o kafadaki bulanıklığı senin söylediğin, bu uzmanın da söylediği kağıda dökme işi de aslında prefrontal korteksimizi faaliyete geçiriyor. Bunu organize eden, planlayan, kelimelere döken, strateji geliştiren tarafımız organize ediyor. Bunu yapmadığımız zaman, her zaman yazılı yapmak zorunda da değiliz ama, burada yalnızca bir imge oluşturmadan, bir hedef oluşturmadan, çaba vermeden, emek vermeden iyi oluş halini beklemek biraz iyimserlik.
Evet.
Naif bir iyimserlik aslında. Karşılığını alamayacağımız bir iyimserlik. Bunu çabalayacağımız, emek vereceğimiz bir hale dönüştürmek lazım. Anlamlı bir halin, mutlu bir halin aslında mayası çabalamaktan ve uğraşmaktan geçiyor.
Geçiyor, evet. Tabii ki mutlulukta da bir yandan da desteklenmek de gerekiyor. Hani pozitif kurumların olması gerekiyor. Şimdi biz pozitif deneyim yaşatacağız kendimize bu tür şeyler. Kişisel özelliklerimizi geliştireceğiz, merakı, mizahı geliştireceğiz, sevgi ve nezaketi geliştireceğiz ki bunlar diyor ki işte sende bunlar gelişmiş özellikler olursa sen daha mutlusun. Çünkü çalışmalar bunu gösteriyor. Ama bir de pozitif kurumlara ihtiyaç var. Yani çocuğun gittiği okullar bunu destekleyecek, devlet politikalar bunu destekleyecek. Hani temel ihtiyaçlar karşılanacak bir miktar. Başta demografik özelliklerin etkisi yok dedik, %10'luk etkisi var dedik ama asgari yaşam standardına ulaşıldıktan sonra tabii. Yani önce fiziksel ihtiyaçların derdindeysek kendimizi mutlu etmek için gerekli olacak o çabayı sergilememiz biraz zor olabilir. Ama buna yönelik çalışmalar da var. Hani anlamlı bir hayat için o toplama kamplarındaki insanların takip edilmesiyle zor, sınırlı koşullarda bile insanlar mutlu olabilecekleri şeylere tutunup o yaşam standartları zorlayıcı olsa bile o anlamı, o mutluluğu, o hazzı tabii ki deneyimleyebiliyorlar ama hani insanın da mutluluk seviyesi topyekün böyle bir desteğe de ihtiyaç gerektiriyor. Daha okullarımız o noktaya örneğin çocuklar için gelmedi.
Yani okulların böyle bir hedefi de pek çok okulun da
yok.
Yok. Velilerin de böyle bir talebi yok. Veliler de belki böyle bir talebi talep edecek, böyle bir talepte bulunabileceklerine dair farkındalığa sahip değiller ama şu içinden geçtiğimiz ekonomik zorluk durumunda aslında sadece ülke olarak değil, küresel olarak bir krizden geçiliyor. Evet, bu bir itiraz olabilir. Biz karnımızı zor doyuruyoruz, yarını planlamakta zorlanıyoruz diyenlerin haklılık tarafı var ama senin de söylediğin gibi Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabında çok detaylı anlatır bunu. Çok da tavsiye ederim. Orada toplama kamplarındaki insanların bile hayata anlam yüklemek gibi bir çabaları olmuş. Bundan hiç vazgeçmemişler. Hatta hiç unutmuyorum, çok çarpıcı yerlerden biriydi. Ne zamanki içimizden biri yemek yediği kaba pisliyorsa ya da pislediği kaba kaptan yemek yiyorsa artık onun aramızdan ayrılacağını anlamaya başlıyorduk diyor. Yani çünkü anlam kayboluyor orada. Ama Viktor Frankl'ın orada yaptığı şey diğerlerinin hayata tutunabilmesine yardımcı olmak. Bu şekilde hayatta kaldım diyor. Yani yukarıdan bir yerden yoksul insanlara, zordaki insanlara, dardaki insanlara kibirli tavsiyelerde bulunmuyoruz. Bunlar için yapılabilecek şeyler, evet, hani sosyoekonomik bir problem ama bunu kolaylaştırıp özellikle genç arkadaşlarıma söylüyorum, yarına yatırım yapmak, İlerideki ekonomik durumunuzun iyi olması için çalışmalarda bulunmak ve vazgeçmemek. Yani hani vazgeçmemek, direnmek, çabalamak. Bugün böyle ama yarın böyle olmayacak diye umutla çabalamak da aslında hem bugünümüzü hem de yarınımızı kurtarmakta işimizi kolaylaştırabilir.
Evet. Yani o mutluluğu artıracak olan güzel şeylere bakmak mesela, değil mi? Mutluluğu artıran ekonomi deyince hani ne yediğimiz çok önemli olmuyor da bahçeden koparılmış bir çiçek küçücük bir vazo içinde masada duruyorsa mesela çocuk için çok tatlı bir hoş bir ana o dönebilir. Yani ya da biz de yapıyoruz ya, sabahları yapmaya da çalışıyorum. Bir müzik açmak kahvaltı sırasında, kulağında o müzikle sesle uyanması yine o mutluluğu sağlayabilir ve bütün bunlar da romantik şeyler değil gerçekten. Yani mutluluk bir gün gelecek bir şey değil. Bugün şu anda nasıl var edilebilecek bir şey, belki bu kelime daha doğru olur, bizim elimizle el yordamıyla var edilecek bir şey mutluluk.
Dedim, rahmetli Fuat amcanın size hazırladığı zeytini bir anlatsana.
Onu bir yayında konuşmuştuk.
Olsun.
Herhalde.
Olsun, evet, evet. Evet. Bir daha analım Fuat amcanı.
Evet, evet. Allah rahmet etsin. Evet. Yani akşam onlara gittiğimiz günlerde.
Fuat amca senin babanın yakın arkadaşıydı.
Babamın, evet.
Aslında ailecek görüşüyordunuz. Anneler de arkadaştı.
Evet, yani 50 yıllık vefat ettiklerinde araları birkaç sene. 40-50 yıllık arkadaşları ve çok beraber büyüdük. Çocuklarla da beraber büyüdük. Ama yoksun zamanları da beraber, aynı yerde çalıştıkları için. İkisi de Günaydın Gazetesi'nde çalışıyordu. O zor zamanlarda işsiz de kaldılar falan. Yoksulluklarımız da beraber yani. Bir araya geldiğimizde çocuklar acıktınız mı diye sorar. Acıkmış olduğumuzda da zeytinleri böyle ikiye, siyah zeytinleri çıkarır, onları bir baharatlar, domatesler falan, onu bir ekmek arasına yerleştirir. Yani yediğimiz şey aslında
ekmeği de ısıtıyor.
Isıtıyor. Yediğimiz şey zeytin ekmek.
Zeytin.
Yani bir kapta gelecek ve yanında da bir dilim, ya da evde bir şey yok, ya zeytin var diye bir yaşatmadı bize, yaşatmadılar. Onu özenle işte kekikleyerek, biberleyerek, domatesleyerek ekmeklerin arasında koyup bize verirdi. Bu çok şahane bir şey yani. Çok özenli bir şey. İşte hani kastedilen mutluluk anı da bu. İşte ben geldim 50 yaşıma. Aklımda kalan anılardan bir tanesi oldu.
Yani bir insanın rafine bir hayata sahip olması için mutlaka varlık içinde olması gerekmiyor.
Gerekmiyor.
Yani. Bu hikaye benim hayatımdaki çok belirleyici anlardan. Bunu ilk duyduğum anda ben bu hikayeyi unutmam demiştim yani. Şimdi de mesela çocuklarda böyle kahvaltıya çok şükür yoksulluktan değil ama bir şey bulamadığımızda bu formül hep aklıma geliyor. Yani buna nasıl takla attırabilirim? Nasıl daha şık hale gelebilir bu?
Evet, evet.
Bazı mekanlarda da bazen geliyor gözümü şeye mesela. Bir yere gittiğinde 3 tane zeytin getiriyor ama onu öyle güzel bir tabakta, öyle güzel yanında küçük kibar bir çatalla öyle güzel servis ediyor ki aslında
evet.
Getirdi 3 tane
evet.
Zeytin yani.
Yani bir şey yoktan mı bakacağız, değil mi? Yok ve eksikten mi bakacağız? var olanı, çünkü estetik de bizim ihtiyacımız, özen bizim ihtiyacımız, nezaket bizim ihtiyacımız. Yani Fuat amcanın yaptığı şeylerin, yaptığının içinde bunlar vardı. Buradan mı
bakacağız?
Evet. Ve her zaman da seçim şansımız var. Bazen kendimizi kötü hissedebiliriz. Bunlar bize anlamlı gelmeyebilir. Daha büyük dertlerimiz olduğunda. Ama bir yandan da hani bunları yapmaya başladığımızda o dünya, ev atmosferi, duygusal atmosfer, çocuk varsa evde özellikle yapmak lazım. Bu şeyi tamamen değiştirir.
Bir de geçecek, yani bunu da unutmamak lazım. Hayat bir uzun akış, uzun bir hikaye. Şu an kendini kötü hissedebiliyorsun ama bu geçer.
Evet.
Şu an kendini korkmuş, yalnız hissediyorsun ama bu geçer. Bunun geçeceğine dair bir umut beslersen ama bu geçer.
Evet.
Ama bunun kalıcı olacağına, hayatın artık böyle bir yer olduğuna inanmaya başlarsan, hayat böyle bir yer oluyor. Beni gençken zor zamanlarda ayakta tutan şey hep gelecekteki o iyi güne inanmak. Böyle olacak. Ben biliyorum, konforlu bir hayatım olacak. Kendimi mutlu hissettiğim, huzurlu, güvenli hissettiğim bir hayatım olacak diye inandım. Umudumu hiç kaybetmedim en zor zamanlarda. Geçecek diyordum. Bu bir dönem ve bu bitecek. Çok şükür bitti. Ama bunun için hep de yatırım yaptım. Okumaktan, yazmaktan, öğrenmekten, senin anlattığın gibi merak etmekten hiç vazgeçmedim. O günün geleceğini biliyordum. Ama o günün emek vererek geleceğini de hiç unutmuyordum yani.
Mesela geçen yıl şey yapmıştım, o emek derken her sabah kızları servise bırakıyordum. Öyle bir rutin oluşmuştu. Bahçedeki erik ağacını takip ettim her mevsim. Hiç görmediğim, hani bir sürü ağaç var ama her mevsimde fotoğraf çektim o erik ağacıyla. Bu benim yaşamıma bir anlam kattı. Şey sağladı, yani günler öyle geçivermiyor yani. Yo, geçiyor ama bak, hani yaşamı anı durdurdu gibi oldu biraz. Zamanı durdurdu, daha farkında yaşamaya yardımcı oldu. Evdeki bitkiler de öyle oluyor ya, bitkileri büyütmek gibi şeyler. Hani senin bahsettiğin çaba çok kıymetli. Bu tür ufak ufak böyle çabalar.
Şey bile hayatımızda ne kadar önemli değil mi? Gece bize Eylül ayında geldi.
Tabii.
4 yıl önce biz ilk geldiği gün fotoğraf çektirdik. Şimdi o haftalarda, bir hafta öncesi, bir hafta sonrası aynı pozu aynı şekilde vermeye çalışıyoruz.
Evet.
Gecenin büyümüş olması, kızlarımızın büyümüş olması, bizim değişmiş olmamız. Her fotoğrafta başka. Bu sene 5. fotoğrafımızı çektireceğiz.
Evet.
Ve başka oluyor. Bu bile bence insanın hayatına bir anlam veriyor. Evet. Hayat anlamlı bir yer. Değiştiğimiz ama bunun için çabaladığımız bir yer. Yani.
Evet. Yani bizi mutlu bir aile yapan da böyle şeyler oluyor.
Atlamıyoruz.
Atlamıyoruz.
Küçük
yani
şeyleri
büyütüyoruz yani. Küçük şeyleri büyütmek lazım. Küçük deyip geçmemek lazım.
Değil
yani.
Mi? Evet. Peki. Bitirelim mi artık?
Olur.
Nasıl toparlayalım?
Yani mutluluk da iyi hissetmek bize bağlı. Hani bunu da mı ben yapacağım diye düşünülebilir ama çok ufak ve keyif veren şeylerle bize bağlı. Güçlü yanlarımızın farkında olabiliriz ve o güçlü yanlarımızı hayat içerisine üretime, dahil olmaya, aktif olmaya döndürebiliriz. Daha yaşamın içine karışmak lazım. Daha önce konuşmuştuk aslında bu hani 70 yıllık bir araştırma, Harvard araştırması da gösteriyor ki ilişkiler önemli. İlişkilere yatırım yapmak. 50'li yaşlarda kurduğumuz ilişkiler 80'lerde nasıl mutluluk düzeyimizin ne olacağını belirliyor. Böyle bir boylamsal çalışmada görülmüş. O yüzden bağlı olduğumuz, bütün olduğumuz, yakın hissettiğimiz kendimizi ilişkiler içerisinde olmak, aktif olmak, olumlu duyguları, hazzı büyütmek, uzatmak, mümkün olduğunca uzatmak, bilerek bunu yapmak. Daha önce üzerine durmuştuk, bugün çok konuşmadık ama zihnimizde şimdi burada anda tutmaya çalışmak. Çünkü zihin ya geçmişte ya gelecekte olunca andaki keyif de kaçmış oluyor.
Çok güzel. Ama özet olarak emek vermek gerekiyor.
Evet.
Fakat orada da şeyi unutmamak lazım. Hani bu sizinle başlıyor olabilir. Bu şikayet edeceğiniz bir şey de olabilir. Kendinizi Adem Baba, Havva Ana gibi göreceğiniz bir başlangıç da olabilir. Ben görmedim. Benimle başlayacak. Ben bunun mimarı olacağım. Çocuklarım da bunun etkilerini göreceğim. Torunlarımı gördüğüm zaman bu benimle başladı diye bundan mutluluk duyacağım, gurur duyacağım da diyebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Eğer ilkini tercih ederseniz bu zincir devam edecek. Bu üzücü miras, bu yorucu miras devam edecek. Ama ikincisini tercih ederseniz bu zincir bir yerde kırılacak. İnşallah, umarım bu zinciri sizinle kırabildiği bir hayatınız olur. Bununla gurur duyarsınız, kendinizle gurur duyarsınız. Bununla bizim de katkımız olursa ne mutlu bize. Kanalımızı beğenmeyi, destek olmayı lütfen unutmayın. Bir topluluk olmaya çalışıyoruz. Elinizi bir aile meselesinin sırtından, omzundan eksik etmeyin. Herkese çokça sevgiler.
Bu haftayı da olumlu duyguları daha fark ettiğiniz bir biçimde geçirin. Ve her günde en az keyif aldığınız bir şeyin süresini uzatmaya çalışın. Bu size zaten iyi gelecek. Bir aile meselesinden çok da sevgiler, iyi hafta.